Ayrım 34.
Reis Bey Fransızcayı biraz geç öğrenmişti. Tarih ve siyasi tarihiyle ilgisi de öyleydi. Sonradandı. Hele felsefe, felsefeyi hatırlamazdı bile. Şimdi öyle sanıyordu ki aldanışını kavramaktaki gecikmesi bu yüzdendi. Ama asıl acısı memleket hala uyanamayanlarla doluydu. Nitekim kavga işte sürüp gidiyor, bünyenin kendi kendini kemirişi bitmiyordu. Tanzimat'ın o kalpazan yaygaracıları olmasaydı, onları da o serveti füyunun hokkabazlığı kovalamasaydı, bu buhran günlerinde acaba bu Pontus kuruntusu, acaba bu Ermenistan megalomanisi imparatorlukta tutunabilir miydi? Reis Bey buna ihtimal veremiyordu. Demek bütün dava o dönüm çağlarında meselelerin sağlam ellere, sağlam kafalara geçmemiş olmasında idi. O çağlarda söz hakkını Avrupa diye tepindikleri, fen ilim diye tepindikleri halde Avrupa'nın da ilminde, fenninde, hele hele meşrutiyetin ve cumhuriyetin hepsinden önemlisi insanın ve toplumunda ne olduğunu, hatta ne olmadığını bilmeyenler ele geçirmişlerdi. Kuru taklitçiler, ağzı açıklar, züppeler, şarlatanlar ve elbette satılmışlar ve hainler kasıtlılar. Reis Bey'in aklı birdenbire karışıverdi. Geçmişin iğrenç ama aynı zamanda trajik panoramasını gözden geçirirken birdenbire içinde yaşadığı zamanı hatırlayıvermişti. Belli belirsiz söylentilerden beliriyordu ki işte o kuru taklitçiler, o züppeler, o ağzı açıklar ve gene o satılmışlarla hainler türü gene kımıldamaya başlamışlar. Her dönüm çağında, her buhran devresinde olduğu gibi başlarını kovuklarından çıkarmışlardı. Onlar şimdi de iştirakiyun diye, bolşeviklik diye sızdırıyorlardı zehirlerini. Meşrutiyetle her şeyin değişivereceğine, her şeyin güllük gülistanlık oluvereceğine inanıldığı gibi, şimdi de bolşeviklikten mi aynı mucize beklenecek, imkanlar ve kuvvetler şimdi de bolşeviklik için mi kubura gömülecekti? Reis Bey büyük bir çabayla bu henüz pek belirsiz olan ihtimali kafasından itti. Terakki, terakkiperverlik, teceddüt, inkılap, ilim, fen. Bunlar şeksiz, şüphesiz, elzem olan, şart olan yaşama unsurlarıydı. Ama bu iş, şekil taklitleri, bu taklitlerin kavgacıları ile olamazdı ki, hele ruh dondurulduktan sonra, inkar edildikten, mizaç bozulduktan sonra, mumya hasetre pantolon giymiş, hapotur, ne değişirdi? Reis Bey o çağlarda hürriyetin bile ters anlaşıldığını ve bilhassa ters anlatıldığını acı acı düşündü. Meşrutiyet keşmekeşi dün gibi gözlerinin önündeydi ve Reis Bey Balkan bozgununun da Cihan Harbi trajedisinin de asıl sebeplerini işte gün gibi biliyordu. Tarihçiler, harp tarihçileri, yarın kim bilir ne teknik kırıntılar arasında boğulup gideceklerdi. Onlara çıkıp da asıl sebep, kör olası sebep, şu ters hürriyet anlayışı, şu hürriyet ve Avrupa gibi, ilim gibi, fen gibi sömürülüşüdür, ters anlaşılmasıdır, millete ışık tutacakların bu konularda aldatılışıdır deseydiniz, belki de size mesela muallim Naci Efendi'ye yaptıkları gibi sürmeyecekleri kara kalmazdı. Ve Reis Bey inanıyordu ki Taşnak Çetesi Ermenileri, Mavru Mavri'de Rumları imparatorluktan kopmaya bu türedi, bu şarlatan bayraktarlar kadar teşvik etmemişlerdi. Reis Bey terakkiperverliğin, teceddüt ve inkılap isteğinin nasıl olup da millet düşmanlığı haline aldığını, imparatorluk yaratan, medeniyet kuran milleti hor görmeye sebep olduğunu, olabildiğini bir türlü anlayamıyordu. Şaşkınlığı ancak ihanet ihtimaliyle yatışabiliyor, ihtirasları bile hesaba katmak istemiyordu. Bu yanlış anlayışlar ne çare ki yalnız okur yazarları bozmakla kalmamış, öbür yandan da mizacını tehlikede gören milleti geri ve asılsız boş alışkanlıklarında, göreneklerinde taassuba zorlamıştı. Bugün her konuda, hatta herkesi bir çerçeve içinde ilgilendiren ölüm kalım meselesinde bile patlak veriveren ikilikler, üçlükler, Reis Bey'e göre işte o tutumların zehirli meyveleriydi ve bugün tekerlek kırılmıştı. Ümit artık İstanbul'da değil Ankara'daydı ve bu ümit pırıl pırıldı, muhteşemdi. İnsanı hayata yeniden kavuşturacak kadar kudretliydi. Ali Emmi'ye zaferi görmeden ölür müyüm lan dedirtecek gibi bir şeydi. Reis Bey de Zafer'le birlikte her şeyin yeniden başlayacağına, en iyi şekilde başlayacağına inanıyordu. Kısacası işte öyle, Zafer Allah'ın bütün inayet ve inamlarına yeniden ve layık bir şekilde doğuş olacaktı. Reis Bey üstündeki odada uyuyan küçücük ve annesiz kızlarının güzel günler göreceğini düşünerek kendini uykuya bıraktı. O yemyeşil rüyalar gördü. Yavrucaklar acaba rüya görüyor, sayıklıyorlar mıydı? Ve bunlar acaba nasıl şeylerdi? Biri bir korkulu rüya ile uyanıp ağlasaydı, acaba haygunoş çimdiği basar mıydı? Çolak Salih'in kaçar gibi terk ettiği Akşehir'de bu meselenin hemen ardından yiyecek, giyecek ve yakacak derdi gelirdi. Son zamanlarda ise Ali Emmi'nin hastalığı bu derde eşit bir endişe konusu oldu. Kasabanın ileri gelenleri hemen her gün ziyarete gidiyorlar, buna cesaret edemeyenler de haber almak için onların etrafında dört dönüyorlardı. Ali Emmi'nin vaziyeti ağırmış lafı her evde her gün birkaç kere tekrarlanır olmuştu. Akşehir için için ağlaya ağlaya acı haberi bekliyordu artık. Fakat Ali Emmi'de Doktor Minas Efendi'yi hayran eden bir direniş vardı. Bitkin haline rağmen ilk ziyaretleri hoş karşılıyor. Buna karşılık en sevdiği bile olsa devresi gün yine geldi mi çileden çıkıyordu. Ölümümü mü beklersin lendensiz diye bağıracak kuvveti nasıl bulduğuna gerçekten de şaşılırdı. Böyle bağırır, sonra da dudaklarını sıkarak eklerdi. Senin gibi kof herifleri cebimden çıkarırım ben, anladın mı? Sevgi ağır basıp yatışınca da çok iyi bildiği bir haberi verir gibi, ölmen benden, korkma sen, Zafer'i görmeden ölür müyüm derdi. Karşısında dertli dertli susanların bu sözlere inanması gerekti. Yoksa Ali Emmi yeniden öfkelenecek takatı bulur, yeniden sövüp saymalara başlardı. Böylece 5 gün daha geçti. Kah açan, kah büsbütün kuduran, esiş ve yağışlarıyla 5 gün. Fakat Ali Emmi'nin bu günleri fark ettiği yoktu. Kışın son çırpınışları gibi, baharın habercileri de bütün dünya gibi onun dışındaydı artık. 5. günün ikindisine doğru kendini tamamen kaybetti. 70 küsur yılın dertleriyle, mutlulukları ile, harpleriyle, darpları ve hastalıkları ile savaşa gelmiş bulunan beden, son irade direnişini de yitirmiş, pes ediyordu artık. Minas Efendi yüzüne endişeli endişeli bakanlara, başını mahzun bir çaresizlikle sallayarak, ''Benim yapacağım bir şey kalmadı.'' dedi. Küçük Hacı ile Haşim Hoca'nın geceyi orada geçirmeleri kararlaştırıldı. Bunlar Reis Bey ile diğer ziyaretçiler gittikten sonra Ali Emmi'nin başucuna oturup Kur'an okumaya başladılar. Aşağı katın odalarında belki de değil muhakkak sessiz sessiz ağlayan, hıçkırıklarını boğmaya çalışan kadınlar ve kızlar vardı. Ve elbette ki koca kasabada insanlar ve hayvanlar günlük hayatlarını her zamanki gibi, her zamanki sesleriyle yaşıyorlardı. Ama sanki kainat Ali Emmi'nin odasından bakınca boşalmış, yaratılıştan önceki kimsesizliğine dönmüştü. Sanki hayat bütün görünüşleriyle donup gitmişti. Sanki dünyada bir hareket, bir kıpırtı, bir ses kırıntısı bile yoktu. Sanki dünyada ve kainatta yalnız sıra ile, Küçük Hacı ile Haşim Hoca'nın dudaklarından basık ve insanın içini isimsiz bir ışıkla yıkayan bir sesle dökülen ayetler vardı. Zaman sonsuzluğun ötesinde sakin ve büyük bir nehir gibi akıyor, akıyor. Fakat idraki imkansız bir şekilde akıyordu. Ali Emmi bilinen ve bilinebilecek, bilinmeyen ve asla bilinmeyecek olanın eşiğindeydi. Belli belirsiz nefeslerle gözleri kapalı ve hareketsiz yatıyordu. Büyümüş, büyümüş, bedenden bambaşka bir şey olmuş gibiydi. Artık Küçük Hacı ile Haşim Hoca'nın sesleri de çok daha başkaydı. Apayrı seslerdi. Hiçbir insan sesinin benzemediği, benzemeyeceği bir yumuşaklık ve tatlılıkları vardı. Hiçbir insan sesi insandan bu kadar ayrı olamaz, bu kadar ilahi, bu kadar avutucu olamazdı. Şimdi Kur'an gerçek manasını, şimdi Allah o idrake sığmayan kudretini, şimdi hayat asıl manasını buluyordu. Ve artık Küçük Hacı ile Haşim Hoca da kendilerini Ali Emmi'nin yakınında, o büyük sırrın yakınında sanmaktaydılar. Ama yakınında, yanında değil, aradan kıl kadar boşluk, o kıl kadar fakat her şey demek olan boşluk kalkmıyordu. Kalkamazdı da, ama onlar bir vaat almışlar gibi, biraz daha, birazcık daha Vecd'in kendilerini büyük sır ile haşır neşir edeceğine inanmış gibi okuyor, okuyor, okuyorlardı. Akşam çoktan geçmiş, yatsı kılınmıştı. Donmuş gibi, yok olmuş gibi yatan Alemmi önce birkaç defa kımıldadı. Sağa dönmek istedi, olmadı. Sola denedi, olmadı. Ayağını çekmek istedi, yine olmadı. Çaresizlik dolu bir iniltiyle yeniden kendini o kesin hareketsizliğe bıraktı. Fakat sonra, 10 dakika kadar sonra nereden bulduğunu kimsenin ve hiçbir zaman anlayamayacağı bir canlılıkla gözlerini açtı. Küçük Hacı ile Haşim Hoca'ya yepyeni, bambaşka bir alemin görüntülerine bakar gibi baktı. Açıkça görüyor ama anlayamıyordu. Küçük Hacı'nın kuşağındaki çift kapaklı Serkisof'u saniyeler noktalıyor ve çıt çıtları büyülü sessizliğin içinde iyice işitiliyordu. Bir saniye, bir saniye daha, bir daha, bir daha. Her saniyede bir büyük sezişin ufuk genişliği vardı ve Alemmi açıkça görüyor ama anlayamıyordu. Sonra birdenbire o bambaşka alemden dönüvermiş gibi beklenmedik bir keşif şaşkınlığıyla mırıldandı. Kur'an mı okur? İdrak daha da berraklaştı ve o mucizeli canlılık vahşi bir isyan gücü kazandı. Ölmen ülen, ölmen. Ses zayıftı ama yine de bir nara gücü taşıyordu. Bu ses Küçük Hacı'ya dağlarda yankılanabilirmiş gibi geldi ve Ali Emmi'nin vücudu yorganın altında yay gibi gerildi. Gözlerinde sindirici bir öfke vardı. Zaferi görmeden ölmen ben. Ve 70 yılın varlıkları, yoklukları, harpleri, dostları, hastalıkları, çeşitli kayıpları ile mertçe, yiğitçe savaşan beden kendini bırakıverdi. Artık hiçbir şey ama iyi kötü hiçbir şey ve arzu ve umut ve sevgi ve hak davası hiçbir şey. Hiçbir şey bu binlerce adale ve sinirin en ince, en küçüğünde de en güçlü, en büyüğünde de mikronluk bir karşılık bulamayacaktı. Küçük Hacı sesinin tonunu hafifçe yükselterek Ali Emmi'nin o güzel, o sevgi ve anlayış dolu o erkek gözlerini kapadı. Kar lapa lapa sessiz sessiz yağıyordu. Havada en ufak bir esinti bile yoktu. Küçük Hacı fısıldar gibi "Hadi gari Reis Bey, hasta olacaksın," dedi. Reis Bey üzeri çoktan karla örtülen mezarın yanına çömelmiş şıpır şıpır ağlıyordu. "Sen git," diyecek kuvveti bulamadı ve Küçük Hacı'nın içini burkan bir uysallıkla doğruldu. Kasabaya doğru yürüdüler. Cenazeye gelmeyen yoktu. Hala kuvaya karşı olanlar bile oradaydı. Fakat onlar döneli çok olmuştu. Reis Bey ise mezarın başından ayrılmıyordu. Gelinlik kızını, delikanlı oğlunu toprağa vermiş gibiydi. İçi tam öylesine yanıyordu. Mezarlıktan çıkarken, "Zaferi görmeliydi," demek istedi. Fakat artık boğamadığı hıçkırıklar kelimeleri darmadağın, paramparça etti. Küçük Hacı yine de anlamıştı. O üstün, o insan denen faniyi tam değerine ulaştıran imanı ile "Allah zaferi millete göstersin," dedi. Çolak Salih'in kaçar gibi terk ettiği Akşehir'de bir de Emine vardı. Doğumdan sonra büsbütün serpilip gelişen, güzelleşen, bağrına bastığı hüzünle güzelliği büsbütün büyüleyici bir hal alan körpe dul vardı. Yetim Mehmet'in anası. İstanbullu hocanın karısı Emine. Artık anası ile bile dertleşmek hakkı kalmayan Emine. Dul ana fakat küçücük Emine. Emine hiçbir şey anlayamıyordu. Bütün bu olup bitenlerin sanki kendisiyle hiçbir ilgisi ilişiği yoktu. Hatta olup bitenleri de kendisine üstün körü, yarım yamalak anlatmışlar, düğün noktalarını can alacak yerlerini atlayıp geçmişlerdi. Kocası neden bırakıp gitmişti, kaçtı diyorlardı, neden kaçacaktı? Bu emri çıkmış, düşmanları varmış. O büyük, o pırlanta gibi kalpli, o sevmesini, okşamasını bilen adamı neden vurmak isteyeceklerdi? İstanbullu hocaya kim ve neden düşman olacaktı? Hele bunları Emine zerre kadar anlamıyordu. Anlayamayacağını da pek iyi biliyordu. Yalandı bunlar elbette. Kocasının başına mutlaka bir kaza gelmişti de sütü kesilmesin, bir hal olmasın diye ondan saklıyorlardı. Böylesi daha mı iyiydi sanki? Ama bir gün oldu, bütün bu sözlerin doğru olduğunu anasının halinden anladı. O zaman da başladı bir haber beklemeye. Bu bekleyiş hiç de kötü değildi. Nasıl olsa eden bulacak, hak yerine gelecekti. Hoca gibi bir adamı bu hallere düşürenler er geç pişman olacak, onu yine baş tacı yapacaklardı. Bu arada günler geçiyor, Mehmet bakmasını öğreniyor, tanımalara başlıyor. Ellerinin ayaklarının farkına varıyordu. Emine yalnız kaldıkları zaman Mehmet'e gel babası gel gel bile yaptırmayı başarmıştı. Sonra bunu ilk emekleme ve ilk diş takip etti. Ve Emine soğuk algınlıklarının, ateşlerin, kızamığın telaşıyla çırpındı. Fakat özleyişi, bekleyişi daha sarıcı, daha yakıcı yapan bu basamakların hiçbirinde buba gelmedi. Bubadan bir ses çıkmadı. Halbuki Mehmet'e artık buba bub, buba demeyi de öğretmişti. Ve bir gün Emine'ye kara haberi verdiler. Kocası vurulmuştu. Asıl vurulan o oldu. Ve bir gün ona bu körpeliği, bu güzelliği ve bu yetimiyle yalnız yaşayamayacağını söylediler. Söylemeye söylemeye, çeşitli ağızlardan söylemeye başladılar. Körpe miydi o, güzel miydi o, yalnız mıydı? Ve bir gün anası evermekten bahsetti. O zamana kadar hiçbir şey anlamayan, hiçbir şey duymayan Emine birdenbire vahşileşti, yırtıcı bir hal aldı. Tepindi, bağırdı. Anasına şaşılacak bir öfkeyle karşı durdu. Ve bir gün onu everdiler. Emine'nin bildiği, inandığı, öyle olacak sandığı tek şey vardı. Bu bir evlenme değildi. O tekrarlanamaz şeyi yapmış, bir defa atlanan geçiti atlamış geçmişti. Bu başka şeydi. Duyguların, düşüncelerin canlılığı dışında bir şey. Basit bir toplum, belki de bir fizik hadiseydi. Emine'yi ancak anasını, konusunu, komşusunu ilgilendirdiği kadar ilgilendirdi. Ancak o kadar ilgilendirebilirdi. Çarıkçı Hasan da bu anlayışa aykırı bir davranışta bulunmadı. Bulunamazdı da ihtimal. Yaşlıydı, bezgindi. Zor bir ev düzeninin altında ezilip gitmişti. Evine bakan dul bacı da öldükten sonra ateşini kendi yakar, çorbasını kendi ısıtır olmuştu. Her şeyi kendi eline bakıyordu. Emine ile evlenmemiş, sanki evlatlık edinmişti. Fakat nikahları kıyılmış, yeni bir hak hukuk düzenine girmişlerdi. Aynı yatakta yatacaklar, vücutlarının sıcaklığını paylaşacaklardı. Ve Çarıkçı Hasan canı istediği zaman Emine'yi, onun canı istemese de kucaklayıp öpebilirdi. Bunun aksini kimse, Emine'nin kendisi de dahil, kimse düşünemezdi. Nitekim pek seyrek de olsa böyle geceler olmuştu. Ve Emine böyle gecelerden sonra yalnız kalır kalmaz kucağında Mehmet'i, dallı çiçekli teneke kaplı sandığının önüne oturur, kapağı açar, İstanbullu hoca için yaptırılan, onun için diktirdiği entarlerini, iç eteklerini, ipek çarşafını, fesini, başörtülerini, gümüş ve altın kemerlerini dalgın dalgın elden geçirir, okşar, sonra da sessiz sessiz ağlardı. Mehmet'in bu hüzün anlarına, bu gözyaşlarına dudak büze büze hiçbir şey diyemeden, iri ve dert dolu gözlerle bakışı yürek paralayıcıydı. Böyle zamanlarda Emine onu bütün kuvvetiyle bağrına basar ve ''Mehmet'im, Mehmet'im, büyüyecek kocaman adam olacaksın, paşa olacaksın, bey olacaksın, ben de o zaman rahat edeceğim.'' derdi. 5. Bölüm Büyük İhanet. Tevfik Bey'in küfürleri Küçük Ağa'nın kulaklarında bütün gece gümbürdedi durdu. Arada sırada sanki kapkara bulutlar parçalanmış, mavi bir parça ışıldamış gibi dost, sevgi dolu cümlede kulaklarında yeniden ses buluyordu. Küçük Ağa'ya tez döşek serin. Burada yat Küçük Ağa, dinlen, yarın kendine gel ki görüşüp konuşalım. Ve kazanmak, elden kaçırmamak isteyen sokuluş, hem de Tevfik Bey'in öfke için var olan mizacını kenara iten sokuluş ve kazanma isteği. Kafası işleyen bir sen varsın yanımda. Sonra Küçük Ağa iyice ısıtılmış odadaki pufla yatağa girmiş, yün yorganların dinlendirici, yatıştırıcı ağırlığına kavuşmuştu. Yarım saatçiye sığan, fakat biri ötekilerden, ötekiler de birbirinden tehlikeli ve hepsi de bir ölüm kalım netamesi taşıyan zincirleme olaylardan sonra bu yatak, bu yorganlar ve bu ısıtılmış oda, kısık lambanın esmer turuncu aydınlığı ile tam bir sığınak idi. Küçük Ağa, İstanbullu hoca, şeriatın mübah gördüğü harp hilesinin en büyüğünü, en netamelisini oynuyordu. Oyun bitmemişti. Bütün tehlikeleriyle devam ediyordu. Bir küçük başarısızlık birkaç saat önce kazanılanları bozgun haline getirebilirdi. Küçük ağa olup bitenleri bir kez daha hem de kırıntılarına kadar aklından geçirdi. Pehlivan ile adamlarının temizlenmesi tam manasıyla mükemmel olmuştu. Geride hiçbir iz bırakmamışlardı. Küçük ağa bundan emindi. Fakat Topal İsmail'in işinde tereddütleri vardı. Çıradan çıkan yangın büyük bir şans olmuştu. Ateş yakar ve yok eder. Fakat eve girip çıkarken bir gören olmuşsa Tevfik Bey de bunu öğrenirse ne olacaktı? Küçük ağa her zaman eli kolu bağlı kalınca yaptığı gibi yaptı ve çaresizliğin fasit dairesine kapılıp gideceğine o tatlı tevekkülüyle tatlı muzipliğine sığındı. Kim görecekmiş yahu? Bu noktayı da aşınca bütün mesele ertesi günü ayarlamaktan, Tevfik Bey'i zerrece olsun kuşkuya düşürmemekten ibaret kalıyordu. Bunu da Allah'ın izniyle becereceğine emindi. O kolay fakat ah Tevfik Bey'i doğru yola getirmenin bir imkanı olsaydı. Küçük ağa kafasını zorluyor ama bir açık kapı bulamıyor, göremiyordu. Tevfik Bey ağası Ethem ve kardeşi Reşit Beylerle zarını atmış, kendisini kaderin eline teslim etmişti. Şimdi küçük ağanın yapıp yapabileceği bu kaderin kalleş oyunundan mümkün olduğu kadar çok şey kurtarmaktan ibaretti. Çerkez kardeşlerin ihanetinden doğacak sarsıntıyı hafifletmek de büyük bir şeydi. Bunu başaracağına inanıyordu. Canının tehlikede olduğunu aklına bile getirmedi. Gece ilerliyor, göz kapakları ağırlaşıyor, kolundaki yarada gittikçe kendini duyurmaya başlıyordu. Pansuman bir rahatlık vermişti ve kemikte bir zedelenme bile yoktu. Fakat yine de parçalanan adaleler dağlanır gibi yanıyor, vücuduna ateş basıyordu. Uyku en güzel olacaktı, en güzel, en iyi ve tek imkan. Küçük ağa kendini yavaş yavaş uykuya bırakırken kafası ondan ayrı bir varlık gibi işlemeye devam ediyordu. Yarın ve yarını kovalayacak yarınlar. Sonra bir de dün vardı. Dünler geride bıraktığı dünler vardı. Öyle günler ki çoğu zaman küçük ağanın düşünceleri onlardan dayanılmaz dertlerden kaçar gibi kaçmıştı. Emine'yi düşünmekten, Mehmet'i düşünmekten, Akşehir'i, Saray Yaka'yı, kısacası İstanbullu hocayı düşünmekten vahşi bir korku ile kaçtığı çok olmuştu. Belli belirsiz bir seziş ona İstanbullu hoca ile birlikte ve İstanbullu hoca yüzünden kazandığı, elde ettiği her şeyi de ebediyen yitirdiğini söyler dururdu. Kendisi yoktu. İstanbullu hoca vardı. O gitti, her şey gitti. Küçük ağa bu vahşi korku anlarında bir hafıza kaybından sonra bambaşka bir iklim ve toplumda kendine gelmiş gibi olurdu. Hatırasız ve bomboş. İstanbullu hocadan küçük ağa doğmuştu ve hangi doğum o kadar sancılı olabilirdi? Sancılı ve annenin hayatına mal olan bir doğumdu bu. Geçmiş günler küçük ağa için işte bu demekti. Ve ona öyle geliyordu ki artık Çolak Salih'i de bir daha göremeyecek, onun getireceği haberler için beslediği ümitle birlikte İstanbullu hocanın son hatıra kırıntıları da gömülüp gidecekti. Peki küçük ağa ne olacaktı? Yarın ve yarını kovalayacak günler ne olacaktı? Yarınların ömrü olacak mıydı? Ateşi yükseliyor, ağrı artıyor, küçük ağa uykuya daldığı ölçüde bir kabus havasına kayıyordu. Küçük ağa yeni bir nehre, nehirlerin en deli dolusuna geçiyordu ve akışın yönü yordamı belli değildi. Kimlerle karşılaşacak, kimlerle el birliği edecek, kimlerle didişmek zorunda kalacaktı? Çerkez Ethem ve onun kardeşi Tevfik Bey bunların en zorlusu, en çetini olarak kalacak mıydı? Yoksa bambaşka kozları, büsbütün kancık silahları olan ve yanında, yan yana göründükleri halde Ethem'e rahmet okutturacak kadar gaddarlaşabilen vurma fırsatını orospuca kullananlarla mı karşılaşacaktı? İnançların, amaçların, yeminlerin ve sözleşmelerin macerası ne olacak, kaderi ne olacaktı? Hangi hesaplar, hangi çıkarlar, örümcekler gibi ağlarını örmeye çalışacak, hangi dürüstlükler, hangi iyi niyetler ve sağ düşünceler bu ağlardan kurtulabilecek, hangileri bu ağlara takılıp kalacak, can vereceklerdi. Bir millet mezarının kıyısında boğuşuyor, yeniden hayata katılmak için dişini tırnağını takıyordu.